家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Haziran 2018 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz olacak. Stüdyomuzda spor yazarı Meriç Enercan konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bir telefon bağlantımız var bugün. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve bugün son konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gonca Bayraktar Durgun olacak. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri üzerine değerlendirmeler yapacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti demokrasimize ve Erdoğan'a dünyadan alkış. Seçmenin demokratik olgunluğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünyaya parmak ısırttı. Sandıkta onu yenecek lider yok diyor Sabah gazetesi. 9 Temmuz'da yemin başlığı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre seçim sonrası süreç şöyle işleyecek. 5 Temmuz'da Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını açıklayacak. 8 Temmuz'da milletvekilleri mecliste yemin edecek. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını alıp mecliste yemin etmesi bekleniyor. Ve sonra yeni kabine kurulacak. Erdoğan yeminden sonra yardımcılarını ve bakanları parlamento dışından atayacak. İlk iş bedelli ve OHAL başlığı var. Başbakan yardımcısı Bozdağ açıkladı. Bedelli askerlik milletimize taahhüdümüz bu yıl içinde hallolacak. Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek. Olağanüstü halin kaldırılması konusunda irade çok açık. Zamanı gelince konuşulacak dedi. Türkiye gazetesinin manşeti hızlı icraat başlıyor. Yeni sistemle tam gaz 2023 hedefine. Seçim bitti, sıra projelere geldi. 5 yıl içinde ulaştırma, enerji ve ekonomide dev adımlar atılacak. Erdoğan ve AK Parti sandık zaferini taçlandırmak için 2023 hedeflerine odaklandı. Başkanlık sistemi sayesinde prangalar kırılacak, bürokratik engeller aşılacak, Millette vaat edilen adımlar hızlı şekilde atılacak. Akkuyu nükleer santrali devreye girip enerjide bağımlılık azaltılacak. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul ve İzmir Körfez Geçişi projelerinin yapımı bu yıl başlayacak. 3. Havalimanı açılacak. İhracat artacak. Döviz kuru yakından izlenip Türk lirası kullanımı özendirilecek. İnsansız savaş uçağı havalanacak. Otoyol ve demiryolu projeleri hizmete girecek diyor Türkiye Gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti gözler yeni kabinede. Yeni hükümet sistemi hızla hayata geçecek diyor Milliyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmeden önce hükümet yetki kararnameleriyle sistemin altyapısını hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde 16 bakan, 9 kurul, 4 ofis için kimleri göreve getireceği merak ediliyor. Mecliste yemin edilmesinin hemen ardından Erdoğan'ın yeni kabine çalışmaları da başlayacak. Erdoğan'ın bu süreçte MHP lideri Bahçeli ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Kabinede MHP'den ya da MHP'ye yakın isimlerin de olabileceği belirtiliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 Temmuz'da kesin sonuçları açıklamasının ardından milletvekillerinin 8 Temmuz'da yemin etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın da 9 Temmuz'da yemin ederek resmen göreve başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanının yemin etmesiyle birlikte 16 Nisan'daki anayasa değişikliği tümüyle yürürlüğe girecek. Böylece yürütme Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dizayn edilecek. Hürriyet gazetesinin manşeti yeni sistem mesaisi. Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından yeni sisteme geçişte Temmuz sonuna kadar yoğun bir takvim işleyecek. Yüksek Seçim Kurulu itirazlar sebebiyle kesin sonuçları 5 Temmuz'da açıklayacak. Meclis yemin için 8 Temmuz'da toplanacak. Cumhurbaşkanı kesin sonuçlardan sonra mazbatasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İYİ Parti ile Durmuş Yılmaz'ın elinden alacak. Aynı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek. Meclis başkanlığı seçimi 18-19 Temmuz'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesinin ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Yeni sisteme ilişkin uyum yasaları da bu süreçte gündeme gelecek. Hükümet meclis tatile girmeden önce aldığı yetki yasasıyla uygulama yasalarını kanun hükmünde kararname ile çıkaracak demiş Hürriyet gazetesi. Hemen alttaki haber kabineye girmeyecek. MHP'nin aldığı sonuç partide coşkuyla karşılanırken Bahçeli kabinede yer almama konusunda kesin tavır sergileyecek. Bahçeli iktidar tarafından parti yönetimine ya da milletvekillerine yapılacak kabinede yer alma teklifine sıcak bakmıyor. Habertürk gazetesinin manşeti seçimin galibi 81 milyon. İlk turda Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan seçimin galibi 81 milyon dedi. Erdoğan seçim zaferini AK Parti önünde kutlayanlara yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seslendi. Milletimizin verdiği mesajı aldık. Hayırcıları ikna etti. Bir başka haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon aşkın oyla birinci geldiği 63 il arasında referandumda hayırın daha çok çıktığı büyük şehirlerde bulunuyor. İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Mersin, Adana, Hatay, Denizli, Manisa, Balıkesir bu kez Erdoğan'ı tercih etti. %51 evet çıkan 16 Nisan referandumunda hayır diyen büyük şehirler Muğla, Aydın ve İzmir'de ise CHP adayı İnce birinci sırada geldi. Yine hayır cephesinde yer alan Mardin, Diyarbakır ve Van'da da HDP'nin adayı Demirtaş ipi önde gösterdi. Milat Gazetesi'nin manşeti kıtaları aşan zafer, dünya medyası ve liderler tarihi seçimi konuşuyor demiş Milat Gazetesi. Dünya liderleri Başkan Erdoğan'ı arayarak seçim zaferini kutlarken başta Orta Doğu olmak üzere dünya medyası da seçim sonuçları için kıtaları bile aşan zafer yorumunda bulundu diyor Milat Gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti yenilmez lider, siyaset dışı hesaplar 16 yıl boyunca sandıktan döndü. Erdoğan, AK Parti ile 2002'de başladığı yolculuğundaki engelleri milletiyle yürüyerek aştı. Ne terör örgütleri ne darbe girişimleri onu yolundan döndürdü. 13 seçimde ipi hep önde göğüsledi diyor Akşam gazetesi. İlk günden icraat, hemen alttaki haberin başlığı, Erdoğan'ın ilk 100 günde atacağı adımlar belli oldu. Gündemde olağanüstü hal, bedelli askerlik ve yeni bakanlıkların oluşturulması ilk sırada diyor Akşam gazetesi. Vatan Gazetesi'nin manşeti zaferin 4 sırrı, 11 milyon oy farkı nasıl oluştu sorusu var. 24 Haziran sonuçlarını en doğru tahmin eden araştırmacı Adil Gür, Erdoğan ve İnce arasındaki 11 milyonluk oy farkının nedenlerini açıkladı. MHP'ye oy veren seçmenin büyük bölümü Tayyip Bey'e oy vermeyecek dendi ama öyle olmadığı görüldü. AK Parti ve MHP seçmeni ezici çoğunlukla Tayyip Bey'e oy verdi. AK Parti ve MHP'nin ideolojik benzerliği var. İttifak kolay. CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'de bundan söz edilemez. İkinci tura kalsa Erdoğan %60 alırdı. İdeolojik bölünme var, bloklar var. İnce'nin performansı İYİ Parti'ye giden CHP oylarını konsolide etti. CHP oyları geri döndü. İnce'nin İstanbul, İzmir, Ankara performansı Cumhur İttifakı'nda safları sıklaştırdı. CHP ve diğer muhalefet partileri Demirtaş'a özgürlük talebini dile getirmese daha yüksek oy alabilirdi. HDP ve Demirtaş'tan hoşlanmayan çok geniş bir kitle var diyor araştırmacı Adil Gür. Yeni Şafak gazetesinin manşeti başkanın ilk 100 günü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yakın rakibi CHP'li Muharrem İnce'ye %22'lik bir fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 100 günde atılacak adımları planladı. İlk icraat kanun hükmünde kararname ile hayata geçecek uyum düzenlemeleri olacak. 16 bakanlı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de hızlı şekilde hayata geçecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Star gazetesinin manşeti şahlanış zamanı. Türkiye seçimini yaptı, açık ara farkla Erdoğan'ı başkan ilan etti. 16 yıllık AK Parti iktidarında ülke 3,5 kat büyüdü. Şimdi Türkiye'yi şaha kaldıracak dev projeler için kolları sıvama zamanı demiş Star gazetesi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit'in manşeti 2023 hedefinin önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması 2023 hedefinin önünü de açtı. Türkiye istikrarı seçti. Uzmanlar Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri, dev projeleri, ekonomik atılımı, sosyal kalkınmayı, dindar neslin yetişmesi, terörle mücadele, aktif dış politika başta olmak üzere dünyaya damga vuracak hamleler için artık iş vaktinin geldiğini söylüyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bize manşetten, gündemden neler aktaracaksınız?
Tabii gündeme her zamanki gibi devletin zirvesiyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la ancak henüz haber merkezlerine detaylı gündem ayrıntıları ulaşmadı kendilerinin. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içerisinde İstanbul'da olacağını söyleyebiliriz. Başbakan Binali Yıldırım da Ankara'da olacak. Kabine üyelerinden de bugün yalnızca Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin gündeme ilişkin detayları elimize ulaştı. Kendisi Polatlı'da olacak. Ticaret Borsası Hasat Bayramı var bugün Polatlı'da, Ankara'nın Polatlı ilçesinde. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi oraya katılacak. Tabii genel merkezler, parti genel merkezleri de gün içerisinde takip ediliyor olacak. Bugün tabii AK Parti'de seçim sonuçları masaya yatırılacak. Onu da takip ediyor olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hareketli bir gün olabilir. Zira Merkez Yönetim Kurulu sonuçları değerlendirilmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplanacak Merkez Yönetim Kurulu CHP'de. İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener Parti Genel Merkezi'nde yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdari Kurulu üyeleriyle toplantı yapılacak. Yapacak sonrasında ise basın açıklamasında bulunacak İYİ Parti Başkanı Meral Akşener. Tabii MHP'de de gelişmeler takip ediliyor. Tahminlerin üzerinde, anketlerdeki tahminlerin üzerinde bir oy almıştı. Onu da yakından takip ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde bugün Ankara'da 6 farklı FETÖ davası var. Bunlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda, Genelkurmay Çatı davası başlığında. Tabii Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ele geçirilmesi teşebbüsüyle ilgili, Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin ve Akıncı üssündeki darbe faaliyetlerine ilişkin 6 farklı FETÖ davası görülecek Ankara'da diyelim. Arzu Sükdoğan.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Geçen hafta programımızı bitirirken sizinle demiştik ki 24 Haziran geçmiş olacak haftaya ve seçimi konuşuruz bir evet. dahaki sefere. Öyle de oluyor. Şimdi 24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla başkan seçilmesiyle ve Cumhur İttifakı'nın %53.6 oy oranıyla 344 milletvekili çıkarmasıyla parlamentoda sonuçlandı. Millet İttifakı'nın oy oranı %33.8 ve 189 milletvekili var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce'nin %30.6 oyu var. Sonra Selahattin Demirtaş geliyor %8.4 ve Meral Akşener'in de %7.3 oyu var. Seçimler böylece ilk turda sonuçlanmış oldu. Nasıl değerlendireceksiniz sonuçları?
Her şeyden evvel yapılan bütün spekülasyonlara, karalama çabalarına, yurt dışından gelen bir takım gözlemci sıfatlı kişilerin tahriklerine ve hani olabilecek bir problemi büyüterek bu seçimler üzerine şaibe düşürme gayretlerine rağmen seçimler daha önce de burada söylediğimiz gibi 1877'den beri seçim yapan bir ülkede olması gerektiği gibi kurallara uygun bir şekilde siyasi partilerin eli ve denetimiyle hakim teminatı altında eşit, serbest, adil bir şekilde gerçekleşti. Sayımların neticesinde aldık. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum Arzu Hanım. Bu çünkü bizim hani petrolümüz belki yok ama bizim petrolümüz sandık. Türk milleti sandıktaki kararıyla problemlerini çözerek içerideki kutuplaşma, tartışma her ne kadar yükselirse yükselsin bu marifetle karar vererek içeride bir iç çatışma olmasını ve bu iç çatışmaya dışarıdan müdahaleler gerçekleşmesini engelleyen bir basirete, tecrübeye sahip. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin, yani yurt içinden veya yurt dışından, Türk milletinin bu mücadeleler neticesinde elde ettiği bu tecrübeye, bu kazanıma tartışmaya açması kabul edilemez. Bunu tartışmaya açmaya çalışanlar kötü niyetlidir. Türkiye'deki meselelerin sandık marifetiyle, oy marifetiyle karara bağlanmasını istemeyen, Türkiye'nin içerisinde çatışma, darbe, dış müdahale isteyen kişilerden ibarettir. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü her seçim öncesi buna ilişkin çok ciddi spekülasyonlar var. Sayın Muharrem İnce'nin basın toplantısında hatırlayacaksınız, İngilizce bir soru soruldu. İngilizce sorulan soruda diyor ki, niye seçim sonuçlarını kabul ediyorsunuz? Yani lafa bakın şimdi. Yani şimdi sorduğu kişi sabaha kadar partisinin oylarını takip etmiş ve kazanan kişinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın rakibi ve hani bir problem çıksa bunu bir problem edecek bir kişiliği ve konumu icabı, adaylığı söz konusu. O kişi diyor ki, bizim partimizden de gelen tutanaklar var. Bu tutanaklar çerçevesinde baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında bir problem yok. Açık ara, kendisi de söyledi Sayın İnce'nin, açık ara bir şekilde bir farkla Recep Tayyip Erdoğan kazandı diyor. Şimdi bir İngiliz gazeteci, yani yabancı bir gazeteci, siz niye yenilgiyi kabul ediyorsunuz diye bir soru sordu mu? Yani oyunun kuralları vardır. Yani futbol maçında olduğu gibi sandıkta da o kurallar çerçevesinde oy kullandıktan sonra yenseniz de yenilseniz de kuralı kabul edeceksiniz. Yoksa oyunun mantığı hayata geçmez. Şimdi bu tahriğin anlamı nedir? Bunu hani yurt içinden, yurt dışından bizi dinleyen değerli dinleyicilerimizin, vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin ve Türkçe bilen Türkiye'nin dostlarının dikkatine sunmak isterim. Yani bunun hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaşmadığının altını çizmek isterim. Hele şu son zamanlarda bu seçim etrafında dünyada meydana gelen kargaşalar, çatışmalar dikkate alındığında buradaki kötü niyet fevkalade zararlı. Ha, bu kötü niyete, propagandaya rağmen Türkiye'nin içerisinde darbeyle iktidara gelmek isteyen, şiddetle siyaset yapmak isteyen gruplara rağmen, örgütlere rağmen Türkiye büyük bir başarıyla seçimi gerçekleştirdi. Bu seçimin arkasında çok yüksek bir katılım oranı var. Bu katılım oranı da muhalif, muvafık, birbirimizden çok farklı düşünebiliriz. Ama hepimiz Türkiye'nin sandıkla yönetilmek istediğini, Türkiye'nin sandıktan çıkan sonuçlarla yönetileceğini bilerek, buna inanarak, bunu isteyerek, bunu korumak arzusuyla sandığa gittik. O yüzden de oy veren herkesin ayrıca bir teşekküre, ayrı bir takdire mazhar olduğunu düşünüyorum. Bu katılım oranının yüksekliği de dışarıdan yapılacak spekülasyon ve karalama propagandalarının da önüne geçmiş durumda. Şimdi bunlar çerçevesinde değerlendirebiliriz. Bence asıl olan, daha önce de söylemiştim, asıl olan budur zaten. Yani bizim bu kabiliyeti, kapasiteyi kazanmış olmamız ve bunu koruyor olmamız. Yani işlerimizi seçim marifetiyle karara bağlamamız, tercihlerimizi bu şekilde ifade etmemiz, barışçı ve farklı görüşleri muhafaza ederek. Bu çerçeve içerisinde birinci turda seçimler neticelendi. Bu birinci turda olmasının zaten büyük bir oranda bekleniyordu ama yine bu spekülatif bir takım gayretlerle bu tartışma açıldı. Birinci turda neticelenmesinin şöyle olumlu bir şeyi var, sonucu var. Dünyada şu an itibariyle ekonomide ciddi bir türbülans var. Bu türbülansı vesile addederek Türkiye'nin içerisinde bunu bir spekülasyona dönüştürmek isteyenlerin performansını seçimlerden önce gördük. Yani dünyadakinden daha fazla döviz kurlarında hareketlilik oldu. Bunun arkasında da biraz önce söylediğimiz o kara propagandayı yapan çevreler vardı. İşte kredi derecelendirme kurumları zamanı gelmeden, seçim kararı alındıktan sonra Türkiye'nin aleyhine not düşürmeler, yayınlar yaptılar. Yabancı basında da bunlar çıktı. Bu bir kontrol altına alındı. Şimdi bu türbülans devam ediyor, dünyadaki türbülans. Birinci turda bitirmek bu türbülans karşısında Türkiye'yi korunaklı bir limana taşıdı. İkinci olarak Türkiye'nin son dönemde bir takım kritik konularda aldığı kararlar ve yürüttüğü mücadeleler var. Biraz önce haber girişinde okundu, arkadaşımız bahsetti. Şu anda 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yapan FETÖ terör örgütünün muhtelif faaliyetlerinin yargılandığı mahkemeler devam ediyor. İnşallah bunlar hani o adli yıl tatiline gelmeden karara bağlanacak olgunluğa erişti. Mesela bunlar devam edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi çok önemli başarılar sağladı, kazanımlar sağladı. Kandil'de çok kritik bir eşiğe gelindi. Terör örgütünün karargahı, üst yönetimi orada barınamayacak hale geldiler. Birkaç aya oralarda netice alacağı anlaşılıyor. Münbiç'te Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin tezlerini değiştirecek bir baskı uyguladı Afrin'de ve diplomasi sahasında. Bunun sayesinde Münbiç'te Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri yeni bir model inşa ediyorlar. Bu model Suriye'nin kuzeyinde tatbik edilebilecek, oradaki terör örgütünün hakimiyet alanını daraltacak ve Suriye'ye yeni bir imkan sağlayacak. Bu manada da Türkiye'nin terör koridorunu yok etmesine imkan verecek yeni bir avantaj. Bu Türkiye'nin iki alandaki diplomasi ve askeri operasyonlar alanındaki kararlılığının ivmesini artırarak devam ettireceği günler yaşayacağız. Keza dış politikada bahsettiğimiz o ekonomik türbülansla beraber dünyada çok ciddi bir türbülans yaşanıyor. Yani işte gelişmiş ülkeler zirvesinde G7'de Trump'la mesela Merkel'in bakıştığı o hani meşhur fotoğraf, birbirlerine husumet duyan çevrelerin varlığı, işte Rusya ile İran, İngiltere arasındaki kriz hali, İran'a yönelik yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in taziyle oluşturduğu yeni ambargo ve müdahale, tırnak içerisinde söylüyorum, yolu, Çin'in bu atmosfer içerisindeki yeri, bütün bunlar karşısında Türkiye'nin hani birinci turda seçimini yaparak istikrarlı bir siyasi yönetim kurmasının getireceği avantajlarla sahada ve masada olmasını temin edecek. Bu bakımdan fevkalade önemli. Bir de bunun dışında Türkiye 16 Nisan'da bir referandum yapmıştı. Yürütme sistemini, yasama yürütme ilişkilerini değiştirdi. Şimdi bunun tatbikatını göreceğiz. Buradaki daha önce öngörülen belirsizliklerin kalktığını, uygulamaların başladığını göreceğiz. Bu arada bütün bunlar olurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katılıma eşdeğer bir şekilde toplumun farklı fikirlerin neredeyse %100'ünün temsil edildiği bir siyasi yelpaze olacak. O yüzden de bu kuruluş döneminde mecliste her şeyin konuşulup tartışıldığı ve her görüşün temsil edildiği bir meclise karşı karşıya kalacağız. Bu önemli bir şey. Bunlar hani genel değerlendirme olarak ifade edilmesi gereken şeyler. Bunun içerisinde belki biraz sonra hani sorularla açarız. Her siyasi partinin, yelpazenin, liderin kendince alacağı dersler, yenilenme, yeni duruma intibak durumları olacak. Çünkü yine daha önceki programlarda hep söyledik Arzu Hanım, %50 oy alma mecburiyeti siyaseti bildiğimiz siyaset ve siyasi partiler düzeyinin ötesine taşıyacak. Bunun işaretlerini 24 Haziran'dan önceki ittifaklarda, söylemlerde görmeye başladık. Ama bunun artık hani sadece seçimlik olmayan, kalıcı, bu manada konjonktürel olmayan, strüktürel, yapısal değişikliklere yol açacağını önümüzdeki günlerde ifade edebiliriz.
Peki hocam, bir de şimdi meclisteki partilerin oy dağılımı üzerinden giden tartışmalar, evet, konuşmalar var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki oyu %52.4 ama mecliste AK Parti'nin oy oranı %42.5. Böyle bir %10'luk fark var. Bu konu tartışılıyor. MHP'nin oyu %11.1. MHP seçim öncesinde oylarını çok düşüreceği konuşulan, tartışılan bir partiydi. Oy oranını korudu.
İsterseniz bu ikisiyle başlayalım.
Tamam, sonra başlayalım. Diğer... Sonra da Millet İttifakı'nı konuşalım.
Olur. Şimdi evvela Türk seçmeni, genel olarak muhafazakar seçmen, dengeci bir seçmendir. Yani mesela Erdoğan'ın alacağı oy %52.5'ten ibaret değil. Yani yapılan araştırmalardan da biliyoruz ki bu oranın %58-59'a kadar çıkabileceği bir potansiyeli var. Ama seçmen nasıl olsa seçilecek, çok büyük bir güç elde edilmesin, bir dengeleme olsun diye Erdoğan'a oy verebilecek olanların bile stratejik oy kullandığı, biraz önce söyledik ya, yani 200 yıldır oy kullanma tecrübesi olan, siyasi geleneği olan bir ülke ve seçmenden bahsediyoruz. Bunun içerisinde de özellikle muhafazakar seçmen böyledir. Bir denge gözetir. Bu denge gözetmesini bir yandan belki Erdoğan'ın daha fazla oy alacakken %52,5 işte 53'e yakın oy alması ile bir marş çizdi, sınır çizdi. Diğer yandan da partiye bu manada destek vermeyerek yine bir dengeleme sistemini getirdi. Ayrıca yine 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'ye yönelik uyarı sonrasında biliyorsunuz bir hani 1 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gayretiyle o dönemde iktidar ortaya çıkmaması yüzünden tek başına iktidarı AK Parti'ye vermişti seçmen. Şimdi tek başına iktidar meselesi ortadan kalktı. Sayın Cumhurbaşkanı yürütmeyi tek başına temsil ettiği için onu seçti. Seçtikten sonra da kendini biraz rahat hissederek bu AK Parti'ye verdiği uyarıyı yeniden hatırlatan, bu sefer 7 Haziran'dan daha yüksek oy verdi ama yeniden hatırlatan bir çizgi izledi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 7 Haziran'dan sonra o tarihten itibaren bu uyarıyı ciddiye aldığını ifade etti ve hatırlanacaktır. Hani kongre yapıldı, başbakan değiştirildi, genel merkez değiştirildi, onu takiben il başkanları değiştirildi, ilçe teşkilatları. 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra büyükşehir belediye başkanları değiştirildi. Görevden istifa etmeleri istendi. Son olarak grupta bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin halk nazarında belli bir düzeyde hani tasvip edildiği anlaşılıyor. Çünkü %40'tan %42,5'a çıktığı oy nispeti 2,5 puanlık bir iknayı gösteriyor. Ama halk hala tam anlamıyla AK Parti'ye oy verenler tam anlamıyla ikna olmamış durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten balkon konuşmasında verilen mesajı anladık dedi. Bence zaten Sayın Cumhurbaşkanımız baştan itibaren mesajı anlamıştı. Bu istikamette gayretler sarf etti. Fakat partilerin, hele büyük partilerin, büyük başka kuruluşların da değişmesi zordur Arzu Hanım. Büyüklüğün getirdiği böyle problemler vardır. AK Parti'de de bu değişimi hazmetmek ve kurumsallaştırmak zor oldu. O zorluğun yansımasını gördük. Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'ne.
Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını düşüreceği tartışılıyordu. Ancak oylarını korudu. Bir kere daha altını çizelim.
Birçok ankette yorumcu bu istikamette görüş sert etti. Hani hatta yani siyasilerin de böyle düşündüğünü biliyoruz. Hani 4-5'li giderek 6'lı 7'li puanlardan bahsediyorlardı. Bunların bir kısmının hani analiz veya analitik kabiliyetten ziyade değer yargısı içeren bir çerçevede geliştiğini söyleyebiliriz. Sayın Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi bu yorumcuları bir listelemiş ve onlara teşekkür eden bir ilan yayınlamış. Sizin sayenizde başarılı olduk diye. Çok ironik bir üslup kullanmışlar. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Yaklaşık 5-6 ay önce ben analitik araştırma şirketinin yaptığı bir araştırma gördüm. Başka bir konuyu ele alıyordu. Fakat MHP'nin oylarında o zaman da böyle bir düşmeden bahsedilirken MHP'nin oylarında ve genel olarak milliyetçi oylarda ciddi bir yükselme vardı analitiğin araştırmasında. Hatta araştırmayı okurken diğer araştırma şirketlerinin hep aksi istikametteki kanaatleri ortaya çıkınca acaba örneklemde falan bir hani yanlışlık mı yapıldı diye o araştırma şirketindeki arkadaşlarla da konuştuk. Fakat böyle bir damarın varlığı anlaşılıyordu. Zaten hani biraz sahada gezdiğinizde böyle bir hani Milliyetçi Hareket Partisi'ni gözeten eğilimin olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyelim mesela 15 Temmuz'da 15 Temmuz sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'na seçmen neden sahip çıktıysa Sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye de o yüzden sahip çıktı. Çünkü 15 Temmuz'da Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile beraber müştereken çok net bir tavır sergilediler. Erken saatlerden itibaren meydanlara çıktılar. Hani canlarını ortaya koyarak, şehitler, gaziler vererek bir performans gösterdiler. Bunun getirdiği bir takdir var. Bir de onun öncesinden itibaren biraz önce girişte ifade ettiğimiz o kara propaganda, yurt dışından Türkiye siyasetine yönelik müdahalenin birinci hani saldırdıkları odak Erdoğan ve AK Parti ise, ikincisi de Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Buna yönelik de ciddi bir reaksiyon oluştu. Bunun seçmen nazarında karşılığının olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi öngörülerin ötesinde oyunu muhafaza edecek, Türkiye'nin temel aktörlerinden biri olduğunu gösterecek bir performans gösterdi. Bir de şunun altını çizelim Arzu Hanım. Zaten hani Türkiye'nin etrafında bu kadar kriz varken, Türkiye'ye yönelik bu kadar saldırı varken, milliyetçi, milli karakteri olan parti ve liderlerin oyunun azalmayacağı, bir ölçüde artacağı, zaten bir ölçüde hani daha geniş çerçeveden bakıldığında tahmin edilmeliydi.
Peki. Gelelim Millet İttifakı'na. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce %30.8 oy aldı. CHP %22. oy aldı. Zaten dün Muharrem İnce'nin basın toplantısında altını çizdiği bir noktaydı. %30 barajını yıktık 41 yıl sonra dedi. Partisinden fazla oy aldı. İYİ Parti ilk kez seçime giren bir partiydi. Oyu %9.9 ama adayı Meral Akşener'in oyu %7.4, partisinin gerisinde kaldı. HDP'nin oyu Millet İttifakı'nın dışında, ama bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor, %11.7 ama adayı Selahattin Demirtaş'ın oyu %8.3. Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çok düşük oy aldı. Temel Karamollaoğlu adayı, Temel Karamollaoğlu da öyle. Nasıl değerlendireceksiniz bu cepheyi?
CHP'den başlayalım. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'ydi ve Muharrem İnce organik bir CHP'li olarak, öğretmen kökenli ve bir tür öğretmen ideolojisini temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'ni motive etti, mobilize etti, harekete geçirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'dan sonra bir 4-5 puan koyarak orada sabitlediği, %25'te sabitlediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu %30'a ya da yani o çevredeki oyu %30'a çıkardı, taşıdı. Biraz önce söylediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun hani tasfiye ettiği hizipleri, isimleri heyecanlandıran bir isim olarak gündeme geldi. Bu performansın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında Kılıçdaroğlu'nun daha önceki aldığı oylara göre düşüş gerçekleşti. %22'ye düştü. Bu 3-4 puanlık bir düşüş. Bu düşüşün bir kısmının HDP'ye, bir kısmının İYİ Parti'ye gittiği anlaşılıyor. Yapılan araştırmalarda İYİ Parti'ye giden oy çok daha fazlaydı ve bazı dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi %20'nin altına düştü. Hatta zaman zaman İYİ Parti acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçerek ana muhalefet partisi olacak mı sorularının sorulduğu bir dönem yaşandı. Muharrem İnce'nin adaylığı CHP'yi üçüncü parti olmaktan da kurtardı. Bunun altını çizmek lazım. Ve Muharrem İnce'nin adaylığının genel merkezin hani ilk adaylık tercihi olmadığını da altını çizelim Arzu Hanım. Önce Abdullah Gül dediler, sonra İlhan Kesici vesaire gibi merkez sağdan bir takım gelen isimleri düşündüler. Nihayetinde organik CHP'yi temsil eden bir aday Muharrem İnce'ye biraz da mecbur kaldılar. Çünkü tabandan, il teşkilatlarından çok ciddi reaksiyon geldi. Bunun altını çizmek lazım. Tabiatıyla bu beraberinde yapılan tercihlerin tartışılacağı bir gündem oluşturacak. Muharrem İnce ile genel merkezin, Kılıçdaroğlu'nun arasında önümüzdeki dönemde bir parti içi rekabetin olacağı anlaşılıyor. Bunun işaretleri verildi. Sayın Muharrem İnce de hani artık partide başka bir pozisyonda olduğunu hatırlattı. Bakalım bugün CHP'nin
MYK toplanıyor,
MYK değil mi? MYK toplantısı var. Oralarda neler konuşulacak? Ne kadar direnirse dirensin Kılıçdaroğlu ve genel merkez burada seçimin kazanan Erdoğan ve MHP dışındaki aktörü Muharrem İnce, kaybedeni de bu manada Kılıçdaroğlu ve CHP'deki genel merkez yönetimi. İYİ Parti'ye gelince Millet İttifakı'nın burada bu parti Meral Akşener'in etrafında oluşturuldu. Ama parti Meral Akşener'i geçti ve Meral Akşener biraz önce söylediğimiz gibi Muharrem İnce'nin de etkisiyle partisinden az oy aldı. Bu manada bir ölçüde siyasetten tasfiye olmasını bekleyeceğimiz bir isme dönüştü. Zaten İyi Parti'nin içerisinde farklı hizipler de var. Onlar muhtemelen önümüzdeki günlerde milletvekili de olmayan genel başkanın pozisyonunu tartışacaklardır. Belki de ona gerek kalmadan Meral Akşener istifa edecektir. Normal olanı da bu. İyi Parti CHP'den de oy aldı. Aynı zamanda İyi Parti'nin sadece merkez sağ değil milliyetçi bir zeminde gelişini de düşünürsek genel toplamda Türkiye'deki milliyetçi oylarda ciddi bir artış olduğunu da ifade etmeliyiz. Buradan HDP'ye gelelim. HDP'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 7 Haziran'dan itibaren işte 1 Kasım'da 16 Nisan'da devam eden HDP'nin oylarındaki düşüş süreci yine istikrarlı bir şekilde devam etti. 24 Haziran'da da HDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oyları düştü. Fakat CHP'nin vereceğini ifade ettiği destek sayesinde batıda artan oylar sayesinde HDP barajı aştı. Belki gerçek oyları Selahattin Demirtaş'ın aldığı oy yani 8 küsur temsil ediyor. Diğerleri CHP'den gelen oylar olduğu anlaşılıyor. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da düşen oylar dışında Türkiye'nin diğer coğrafyasında HDP'nin oylarının arttığını görüyoruz. Bu CHP seçmeninden gelen oylar olabilir. Bu CHP seçmeni de enteresandır mesela. Genel merkezin Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki hizbin teşvik ettiği bir hareketlenme. Bunun da CHP içerisinde çok ciddi kalıcı problemler yaratacağını şimdiden ifade edebiliriz. Özellikle önümüzdeki dönemde HDP'nin ve PKK'nın yapacağı eylemler, izleyeceği politika Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tercihini tartışmalı hale getirecektir. Ayrıca şunu engel oldu Cumhuriyet Halk Partisi. HDP büyük hatalar yaptı. Bu hatalar yüzünden barajın altında kalsaydı belki buradan ders çıkararak kendi içerisinde öğreneceği, şiddetle arasına mesafe koyacağı, daha Türkiye'li bir çizgi izleyeceği bir hatta gelebilirdi. Fakat yaptığı hatalar cezalandırıldı halk tarafından. Yani bölgedeki Kürt seçmen tarafından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu hataları ödüllendirdi. Bunun da altını çizmek lazım.
Evet, Saadet Partisi'ne değinemedik ama bir cümleyle çünkü süremizin de sonuna geldik.
Yani Saadet Partisi'nin artık biraz tarihe mal olan bir parti olduğu bu sonuçlardan da anlaşılıyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Spor yazarı Meriç Enercan stüdyomuzda konuğumuz. Meriç Enercan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk, iyi haftalar.
Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Sporun gündeminde 2018 Dünya Futbol Kupası
var.
Nasıl gidiyor maçlar? Sizden alalım ayrıntıları.
Valla tabii öncelikle bizsiz çok güzel gitmiyor yani. Biz olsaydık, Türkiye
bize göre
olsaydı,
hiç güzel değil değil mi?
Ama tabii biz olmayınca da, Türkiye olmayınca da Türk insanının şöyle bir alışkanlığı var. Bir takıma konsantre ve adapte olmak. Genelde bu bundan 8-10 sene öncesine kadar hepimiz Brezilyalı olurduk. Ne vakit ki 2002'de Brezilya bizim rakibimiz oldu. Orada böyle bir takım olumsuzluklar da yaşadık. Ondan sonra Türk halkının ciddi bir bölümü işte kimi İspanya, kimi Almanya, kimi Arjantin gibi şöyle bir dağılıma uğradı. Ama sonuç itibariyle futbol güzel bir oyun. Yani kavga gürültüyle yapmadığınız zaman, işi spor olarak aldığınız zaman ve Bunun keyfini sürdüğünüz zaman futbol güzel bir oyun. Spor güzel bir olay. Futbol da en popüler sporlardan biri. Keyifle izliyoruz televizyondan. İşte TRT sağ olsun yayınlıyor. Spiker arkadaşlarımız gayet güzel anlatımlarıyla yayınlarımıza ulaştırıyorlar. Görüntüler de güzel. Her ne kadar Türkiye'de ben onların yayınlarıyla Türkiye yayınlarını izlediğim zaman sanki bana Türkiye birazcık daha mı güzel geliyor? Belki biz mi güzel bakıyoruz, görüyoruz bilemiyorum ama yani en azından futbolu birçok şeyi kaçırmadan izleme şansımız var.
Peki şimdi takımlar ne durumda? Ülkeler hangisi öne çıkıyor? Favoriler oluşmaya başladı mı?
Evet, şimdi bugün grup maçları sona erecek. Akşam oynanacak maçlarla Uruguay garantiledi, Rusya garantiledi, İspanya garantiledi, Portekiz garantiledi. Bunlar kendi aralarında da eşleştiler. Sonuçta futbolun keyfi bundan sonrasında elemelerle sürecek. Arjantin'in bu akşam bir önemli maçı var. Arjantin takımı beklenenden uzak gibi. Neden uzak gibi? Çok Messi'nin üzerine yıkılmış bir takım ve bu Messi'nin üzerinde yıkılmış takımın bir takım sıkıntıları oluyor. Nijerya ile oynayacaklar bu akşam 21'de. Herkes Messi'den çok şey bekliyor ama rakipler de en tehlikeli oyuncu olarak Messi'yi gördükleri için onu çok iyi kontrol ediyorlar. Zaten önemli yıldızların Messi gibi, Lewandowski gibi, Muhammed Salah gibi oyuncuların bu dünya şampiyonası finallerinde çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Neden? Çünkü normal olarak aklın gereği
karşı tarafta oyunu belki ona göre kuruyor,
tabii,
öyle mi?
Bütün savunma sistemini, bütün savunma düzenini bu oyunculara göre kuruyor. Yani biz tabii işin bu tarafından bakıp da onların çok iyi ve çok başarılı olmasını beklerken karşı taraflarında onların başarısız olmak için her türlü önlemi sonuna kadar alacağını düşünmek zorundayız. Ve bu düşünülüyor doğal olarak. Bir tek Cristiano Ronaldo'yu şu ana kadar pek durduramadılar. Yani o hakikaten ama çalışmanın, iradenin ve hırsın örneği olarak bütün dünyada gösterilmesi gereken bir oyuncu. Son derece başarılı. Takımını da bir üst tura taşıdı. Her ne kadar son dakikada lider olamasalar da, grup lideri olarak çıkamasalar da, İspanya'ya kaptırmış olsalar da yine takımını bir üst tura taşıdı. Dolayısıyla o öne çıktı bu sene. Bu şampiyonada keyifli maçlar izlemeye devam ediyoruz.
Peki bakalım kimler öne çıkacak sonrasında. Bize döndüğümüzde bizde artık transferler konuşuluyor. Yeni sezona hazırlıklar yapılıyor. Futbol takımları açısından konuşuyorum. Oradan ne haberler var?
Şimdi bizde futbol konuşuluyor, transfer konuşuluyor ama ben aşağı yukarı 41 senedir gazetecilik yapıyorum. İlk defa bu kadar küçük harflerle transferin konuşulduğu bir dönem hatırlıyorum. Yani büyük transfer haberleri, işte şaşalı isimler, sansasyonel büyük ücretlerle transferler devri bitti artık.
Niye öyle?
Neden bitti? UEFA dedi ki siz çok hesapsızca gidiyorsunuz. Bu hesapsızlığın sonu iflastır. Siz iflas etmeden ben bir müdahale edeyim ki bu finansal fair play denilen olaydan yola çıkarak siz biraz frene basın, birazcık daha mantıklı davranın, kulüplerinizi doğru yönetin, borçlandırmayın. Daha doğrusu borçlarınızı bir ödeyin bakalım falan dedi. Çünkü birçok kulübün neredeyse işte birkaç yüz milyarlara varan borçları var. Bunun nedeni hem kulüp yönetimlerinin çok müsrifçe davranması, bir de buna ilaveten son dönemde özellikle doların ve euronun inanılmaz boyutlarda yükselmesi. Çünkü siz anlaşmayı dolarla, euroyla yapıyorsunuz. Her seferinde gelen zam borcunuzu katlayarak götürüyor. Dolayısıyla bunları ödeme adına çok büyük çabalar sarf edilmesi gerekiyor. Kaldı ki UEFA en son olarak Galatasaray'a müdahale etti. İşte bir 6 milyon artı şey olursa da 9 milyon çıkabilecek, euroya çıkabilecek bir ceza kesti. Artı transferle ilgili daha dikkatli davranmasını, Avrupa'daki takım kadrolarında 24 yerine 21 kişiden oluşmasını. Yani 3 tane eksik transfer yap, bana bildir. Sen 21 kişiyle oyna bu sezonu ki 3'ü kaleci olduğu düşünülürse 18 kişilik takım kadrosuyla, yani bir yedek sahaya çıkacak bir kadroyla çıkabilirsin diyor. Bundan umarım kulüplerimiz gerekli dersi alırlar. Çünkü bu çok ciddi bir uyarı. Bence bunlar kadar artık parlamentonun da şu kulüpler yasasına bir el atıp kulüplerin ricalarını, baskılarını, yönlendirmelerini bir kenara iterek şu kulüpler yasasını çıkarmaları ve kulüplerin yaptığı harcamaların, kulüplerin yaptığı masrafların o dönem başkanına sorumlu rücu etmesi gibi bir uygulamanın hayata geçmesini umuyorum. Çünkü böyle giderse işte birçok kulüp, işte Mersin İdman Yurdu en son bal ligine düştü. Yani bölgesel amatör lige düştü. Hı hı. Koca Mersin İdman Yurdu borca batırıla geldi o noktada. İşte evet. Sakaryaspor'un, Kocaelispor'un yaşadıkları ortada. Ankara Gücü zorla birinci lige kendini attı ama hala sırtında iki çuval dolusu borç var. Hı hı. Dolayısıyla bu pencereden baktığınız zaman işler Türkiye'de kulüpler açısından çok iyi gitmiyor. Ama birileri mutlaka buna müdahale edecektir. Etmesi gerekiyor ve etsin lütfen.
Evet, bu yeni dönemde belki o beklenen yani dilerim, yasada çıkar.
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın futbolla olan bağlantısı ve sevgisini biliyoruz. Yani o müdahale ederse hiç kimsenin gık deme şansı olmaz ve o iş çıkar. Hı. Ama onun bir şekilde ikna edilip de bu işi halledin kardeşim demesi lazım. Çünkü gerçekten iflas yolunda, ya Türk futbolu iflas edecek. İnsanlar farkında değil ama kulüplerin iflası sadece o kulüplere ait bir şey değildir. Gemi bir yerden derindiyse, bir başka yerden de bir çatlak varsa gemi batar. Evet. Gemi batarken içindeki herkesi batırır. Hı hı. Yani kurtarma sandallarıyla 10 kişiyi, 20 kişiyi, 50 kişiyi kurtarırsınız ama kalanların hepsi ölüp gider. Titanik'e bakın.
Evet.
Tıpkı o şey gibi Türk futbolda bir Titanik vakası haline gelmesin diyorum ben.
Evet, umarım bu gidişe bir müdahale edilir.
İnşallah.
Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de evet, başkan değişti. Teknik direktör Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı. Ardından Filip Koku geldi.
Evet. Yani TPSV Eindhoven da çok iyi işler yapmış. Barcelona kültürü almış. Futbol açısından çok eğitimli. Özellikle hücuma yönelik futbolu. Daha doğrusu Johan Cruyff'un tedrisatından geçmiş diyelim bir futbolcu. Cruyff neden önemli? Cruyff dünyada futbol anlayışını değiştiren bir teknik adam. Hem oynarken hem teknik direktörlüğü döneminde bugün Barcelona denilen olayın mucidi. Barcelona sistemi denilen sistemin kurucusu ve dünyada futbolun çok gol atılarak akıllı müdahalelerle kaybedilen topun kazanılarak oyunun lehine çevrilmesi ve kazanılması yönündeki en önemli fikir adamlarından biri. Toprağı bol olsun, kaybettik onu da. Hı hı. Ama sonuç itibariyle futbola çok önemli bir hizmeti olmuş bir insan. Koku da o ekolden gelen, o terbiyeyi almış, o eğitimi almış bir insan. Dediğim gibi 4 senede 3 şampiyonluk yaşamış PSV Eindhoven'da. Umuyorum Fenerbahçe geleceğine yönelik en iyi yatırımı yapmıştır. Çünkü Fenerbahçe son yıllarda hep böyle son dakika kayıpları, son dakika şanssızlıkları, kötü takımlar ve kötü futbolla seyircisinin tribünleri terk ettiği bir takım haline geldi. Ali Koç gelirken bunu iddia etmişti ve bunu sağlama adına en önemli adımı attı. Bundan sonrası işte sportif direktörün ve teknik direktörün belirleyeceği stratejiler ve oluşturacağı sistemle ilgili. Bunu da hep birlikte göreceğiz ama en azından Fenerbahçe açısından ciddi umut vadeden bir takım göstergeler var. Bu göstergelerle tahmin ediyorum Fenerbahçeliler ve Türk futbolu açısından, bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Örnek oluyor. Hı hı. Yani bu örneklik çok önemli. En azından bu iyi bir örnek olursa bunun peşinden gidenler de bu sistemi sağlıklı biçimde kurup Türk futbolunun gelişmesi adına iyi şeyler yaparlar.
Evet, bir de son olarak UEFA bir süre önce anlaşma yaptığı Galatasaray'la sözleşmesini yeniden incelemeye aldı. Ne anlama geliyor onu soralım.
Şimdi o az önce söylediğim 21 kişilik kadro artı 6 milyonluk cezaya ilişkin şeyin bir takım itirazlar oldu bence. Yani ben onu seziyorum çünkü aynı anlaşma birçok kulüple yapıldı. Galatasaray'a sanki bir ayrıcalık tanınmış havası oluşturuldu. Bunun en azından yetkili kurumları tarafından UEFA'nın planlama kurulu, itiraz kurulları tarafından incelenip belli bir standarda ve onaya sunulması. Bunun karşılığında da anlaşmanın devreye girerek devam etmesi gibi bir şeyi var. Ha, bundan ters bir sonuç çıkar mı? Vallahi ben hep şüpheciyimdir gazeteci olarak. Her an bir değişik ters bir sonucun çıkıp Galatasaray'a bu cezanın birazcık daha büyütülerek verilebileceği kaygısını taşıyorum açıkçası.
Eyvah, umarız kulüp de bu kaygıyı taşıyordur. Ona göre bir durum şekil alır.
Evet. Bundan sonrasını iyi yönetsinler. Geçmişe yönelik birçok şeyi temizlemeye yarar o.
Peki bakalım neler olacak. İnşallah iyi olur. Takip edeceğiz. İnşallah iyi olsun iyi. Diye umut ediyoruz. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız
sağ
için sağ olun.
İyi yayınlar.
Spor yazarı Meriç Enercan konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Ordu, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Trakya'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31. İstanbul parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29. İzmir parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Erzurum parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Amsterdam parçalı bulutlu 21, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 24, Paris açık 27, Roma az bulutlu 28, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Londra az bulutlu 26, Moskova parçalı bulutlu 24, Lefkoşa sıcak 36, Madrid sıcak 37, Pekin sıcak 35, Mekke sıcak 43, New York az bulutlu 25 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz. Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun bugün tarihli 24 Haziran sonrası 3 kritik aşama başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ardından bir dizi analiz yapıldığına kuşku yok. Ben, Türk siyasetinin geleceği, devletin istikrarı ve vatandaşın huzuru adına önemsediğim birkaç konuya değinmek istiyorum. Birinci husus AK Parti'nin kurumsal kimliği ve siyasi devamlılığıyla ilgili. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti'yi evladı gibi nitelemiş ve 4 çocuğumu bu yüzden ihmal ettim diyerek partisine ne kadar değer verdiğini söylemişti. 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oyla AK Parti'nin oy oranı arasındaki farkı iyi etüt etmek gerekiyor. Birbiriyle bağlantılı pek çok faktör sayılsa da mühim olan AK Parti'nin kurumsallaşma düzeyinin geriletilememesi. Bir başka anlatımla Erdoğan'la AK Parti arasında makas açılmamalı. Bugünkü tablonun tekrar etmesine izin verilmemeli. Aksi takdirde Erdoğan'ı destekleme görüntüsü altında partisinin zayıflatma planı Allah muhafaza kalıcı oldu mu 2019'daki yerel seçimlerde sonrası da riske girer. Siyasette ortaya çıkması muhtemel dağınıklığın ve hatta kişisel hesapları da içeren yarışın bu ülkeye ödeteceği bedelse çok ağır olur. Bu da demek oluyor ki AK Parti metal yorgunluğu teşhisiyle başlayan yeniden yapılanma sürecini bir defalık bir hamle gibi okumamalı. Bünyesel dönüşümünü Cumhurbaşkanı'nın yeni dönemdeki politika yapma biçimiyle uyumlu hale getirecek önlemleri de almalı. Unutulmamalı ki AK Parti gerçekleştirdiği tüm reformları bir yana Kürt kökenli vatandaşları siyaset eliyle hala Ankara'ya bağlayabilen, milli birlik ve bütünlüğü teminat altına alan yegane siyasi kurum olma özelliğini korumakta. İkinci husus, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şematik yapısı. Cumhurbaşkanı etrafında kurgulanan ofis ve kurulların yeni bürokratik katmanlara dönüşmemesine, bilhassa bakanlarla açık veya örtülü rekabetin aracı olmamasına bu davaya inananlar dikkat etmeli. Devlet yönetimi irade, kararlılık ve takipçilik gerektirdiği için davul birinin sırtında, tokmak öbürünün elinde algısına da fırsat verilmemeli. Dizginler Cumhurbaşkanı'nda oldukça Cumhurbaşkanı adına ahkam kesen değil, Cumhurbaşkanı'na fikir ve proje üreten mekanizmalar işledikçe ilerisi için umutlanmaya epeyce nedenimiz var demektir. Üçüncü husussa ekonomi. 2019 bütçe hazırlıklarına hemen başlanarak 2018'deki harcamaların finansmanını da içeren yeni bir program oluşturulmasında sayısız fayda var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başarısı, kuşun iki kanadı misali, külliyedeki şematik yapı kadar yenilenmiş ekonomik ve siyasi programı da zorunlu kılmakta. Faizde, enflasyonda ve cari açıkta düşüş trendinin başlaması, kalıcı olması ve milletin gözünü döviz bürolarından asli işine çevirmesi için yeni program ve güven veren yeni ekip zorunluluktur. Ve nihayet, görünür gelecekte ittifakların işleyişiyle seçim barajının düzeyi de tekrar değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Seçimlerin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması dileğiyle. Sayın dinleyiciler, Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun bugün tarihli 24 Haziran sonrası 3 kritik aşama başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii aktarabileceğimiz birkaç konu var. Öncelikle 12 Mayıs'ta yapılan Bağdat'taki, daha doğrusu Irak genel seçimlerinden hemen sonra yaklaşık işte 1-2 ay içinde hemen hükümetin kurulmasını bekliyorduk. Ancak halen bu sorun çözülebilmiş değil. Ancak 24 Haziran'da bildiğiniz gibi Türkiye'de bir seçim oldu. Birkaç saat içinde de sonuçlandı. Orta Doğu halkı özellikle Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor ve meydana gelen bu gelişmeleri sonuçlanmasını da hayretle karşılıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü Orta Doğu ülkelerinin hiçbirinde bu kadar hızlı bir şekilde seçim yapılamıyor. Halk sandığa gidemiyor veya halk sandığa gittikten sonra seçim sonuçları bu kadar hızlı bir şekilde yansıtılamıyor. Ve hatta seçimlere çeşitli hileler de karıştırılabiliyor. Ve demokrasi aynı zamanda adaletle bahseden Orta Doğu'daki ülkelerde aynı zamanda Türkiye'deki demokrasi ve adaleti gördüğü zaman da hayretler içinde kalıyor. Altını çizmekte fayda var dediğim gibi. Tabii 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından bölgeden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ilk tebrik edenler arasında oldu. Aynı zamanda KYB Genel Sekreteri Kosret Resul, aynı zamanda Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahattin Bahattin, Başbakan Necivan Barzani, aynı zamanda Mevlüt Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak tebrik mesajlarını iletti. Bunun dışında şu an gözler dediğim gibi Türkiye'deki seçim sonuçları ve yeni hükümet kurma çalışmalarında yeni hükümet kurma çalışmaları nasıl olacak? İlk defa yeni bir sisteme giriyor Türkiye, başkanlık sistemine. Bununla birlikte ne tür değişiklikler olacak? Bölge halkı da yakından takip etmeye başladı. Diğer taraftan bildiğiniz gibi bir operasyon söz konusu Kandil'e yönelik. Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Özellikle son iki gündür PKK yandaşlarının Kandil'in girişinde bir araya gelip teröristlere, PKK'lı teröristlere destek mahiyetinde canlı kalkan olarak Kandil'in girişinde bulunduklarını söylemekte fayda var. Aynı zamanda PKK'lı teröristlerin de zaman zaman onları karşılayarak, onlarla sohbet ederek ya da kendi yandaş medyalarına basın açıklamaları yaparak operasyonların durdurulmasına yönelik çeşitli açıklamaları söz konusu. Bu iki sonuç doğuruyor, aslında iki sonuç önümüze koyuyor. Birincisi, Kandil'de PKK'lı terörist yok diyen kişilere aynı zamanda bir cevap niteliği olmuş oluyor. Diğer taraftan da operasyonların ne kadar etkili olduğunun da bir göstergesi bu aynı zamanda bu hareket. Canlı kalkan olayı PKK terör örgütü tarafından sürekli bazı yerlerde daha önce de uygulamaya sokulmuştu. Ancak uygulamaya sokulduğu bütün bölgelerde de başarıya ulaşamamıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz sivillere yönelik tedbirleri de en üst seviyeye çıkararak yine terörle mücadelesine kararlılıkla devam etmişti. Yine Kandil operasyonunda da aynı şekilde devam edecek. Dün çok önemli bir görüşme gerçekleşti Bağdat'ta. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi yaklaşık 1,5 saat bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye terörle mücadele konusundaki kararlılığını yine Irak Genelkurmay Başkanlığı'na iletti. Diğer taraftan Kuzey Irak'taki operasyon ve sonrasında olası Sincar ve Mahmur operasyonlarına ilişkin de bilgi alışverişinde bulunuldu. Diğer taraftan Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ın 1 Mart'taki Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ghani'yi ziyaretinde gündeme gelen, başta düzenli olarak askeri makamlar arasında asgari olarak yılda 2 kez düzenli istişarelerin yapılması hususu ve ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi çalışmalarında hızlı bir şekilde devam ettirilmesine yönelik yine fikirler beyan edildi. PKK ve DAEŞ ile mücadele konusunda yine ortak kararlılık ifade edildi. Bildiğiniz gibi Irak'ın sınır güvenliği ile ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Irak'ın genel anlamda zaten bir sıkıntısı var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de aynı zamanda kendi sınırlarını koruyamama gibi bir durumu söz konusu. Bu nedenle zaten PKK terör örgütü rahatlıkla Kandil'den Kuzey Irak bölgesini de kullanarak, Suriye'nin kuzeyini de aynı zamanda kullanarak daha Akdeniz'e kadar açılabiliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonları, Suriye'deki başarılı operasyonları, aynı zamanda Kandil'e yönelik operasyonları bu bütün faaliyetleri durdurmuş oldu. Gelişmeleri hep birlikte merakla takip ediyoruz.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, Dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gonca Bayraktar Durgun. Hocam hoş geldiniz programımıza. Sizinle bugün 24 Haziran seçimleri sonrası oluşacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşacağız. Bir de Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçimleri üzerine de değerlendirmeler yapacağız. Hafta sonu çok kritik, çok önemli bir seçim yaptı Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Şimdi yeni sistem oluşacak detaylı bir şekilde. 5 Temmuz'da Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını açıklayacak. 8 Temmuz'da milletvekillerinin mecliste yemin edeceği haberi var. 9 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını alıp mecliste yemin etmesi bekleniyor. Sonra yeni kabinesini kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve meclis başkanı seçilecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci?
Aslında sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir seçim tamamlandı hafta sonu. Önce şunu tespit etmek lazım. Bu hani dünya kamuoyu açısından da önemli. Türkiye aslında seçimlerde ne kadar maharetli olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Hem de seçmen açısından. Yani seçmen acaba nasıl davranacak diye hani şüpheler varken seçmen aslında yapması gerekenin gayet net anladığını da ortaya koydu. Dolayısıyla 5 Temmuz'da çok büyük bir farklılık yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıkladığında büyük bir farklılık beklemek gerekmiyor. Aşağı yukarı zaten seçim takip sistemi esasında baktığınızda herhalde dünyanın en yaygın seçim takip sistemi Türkiye'de kuruldu. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu partilerle paylaşıyor. Anlık olarak aynı zamanda işte Anadolu Ajansı yetkili olarak takip ediyor. Dolayısıyla partilerin kendi kurdukları ekipleri var. Şeyden de Muharrem İnce'nin açıklamasından da aslında bunun teyit edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani kendi partisi tarafından takip edilen seçim sonuçlarıyla Yüksek Seçim Kurulu arasında çok büyük bir artık farklılık olmadı. Hani küçük bir takım şeyler söyledi ama onların çok geçerli olduğu kanaati de yok bende. Dolayısıyla 5 Temmuz'da aşağı yukarı bu şeyin hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimleri açısından sonuç 3 aşağı 5 yukarı aynen gerçekleşmiş olacak. Şimdi yeni sistemin getirdiği farklılığı ilk kez yaşıyoruz. Dolayısıyla bu sistemin hazırlıkları yapılırken ve tartışmaları devam edilirken hep söylenen bir nokta vardı ama bu çok dikkati çekmedi. Yani sandığa giden seçmenin seçmen davranışlarında bu sistemle beraber farklılık oluşacağı. Bunun sebebi de aynı anda hem yürütme için hem de yasama için ayrı oy kullanıyor olması, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarında hem Muharrem İnce'nin oylarında hem de aynı zamanda Akşener ve Demirtaş'ın oylarında biz bunu görüyoruz Cumhurbaşkanlığı tarafında. Şimdi CHP'nin oylarıyla, parti olarak oylarıyla Muharrem İnce'nin oyları arasında 6 puana yaklaşan bir farklılık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti oyları arasında önemli bir farklılık var. Benzer şey Selahattin Demirtaş'la Meral Akşener açısından da geçerli. Tam tersi sonuç var o tarafta. İnce ve Erdoğan tarafında kişi oyu yüksek, parti oyu düşük. Diğer tarafta ise parti oyları yüksek, lider oyları düşük. Dolayısıyla seçmenin kendi partisi için oy kullanırken başka bir lider için oy kullanabildiği veya tersinin gerçekleştiğini gördük. Bu sistemde ne yazık ki bu sistem tartışması yapılırken çok görünmek istemeyen ya da görülmeyen taraftı. Aslında beklenen gerçekleşti. Türkiye'de seçmenin, seçmen davranışlarının çok da öngörülebilir olmadığını bir kere daha kanıtladı. Yani anket şirketlerinin belki de seçim sonuçlarını tahmin etmedeki kısmi başarısızlıkları bu öngörülememe tarafının seçmen açısından önemli bir şey olması, farklılık yaratması. Özellikle kararsızlar %10 diye bir kitle tanımlanıyordu. Ben onların aslında kararsız olmadığını, sadece kararlarını açıklamadığını düşünüyordum ki aslında beklenenden de çok farklı bir şeyde karşılaşmadık seçim sonuçlarında. Yani taraflı sonuçları bir kenara attığınızda hani sıradan insanların günlük hayatlarında yapabildikleri yorumlara uygun seçim sonuçlarıyla karşılaştık. Bir de partilerin tabii farklı çağrıları vardı. Özellikle CHP açısından işte HDP'yi barajın üzerine çıkarmaya dönük çağrının kendi kitlesi esasında karşılık bulduğu, benzer şekilde Cumhur İttifakı içinde, şimdi AK Parti'nin kendi kitlesi içinde bir hani mutsuz kesim olarak adlandırdığı ve önemli sayıya ulaşan bir kesimin varlığı söz konusuydu. Benzer şey MHP açısından ne olacak, İyi Parti faktörü dolayısıyla diye düşünülen ama referandumun daha altına düşmeyeceğine dair bir kanaat aslında bende gerçekleşmişti. Aşağı yukarı da onun hemen hemen bir puan üstünde. O yüzden referandum 16 Nisan sonucunun altında olan bütün sonuçlar birazcık manipülatif sonuçlar olarak okudum. Çok üzerindeki sonuçları da manipülatif sonuçlar olarak okudum. Çünkü gerçeklik onu da göstermiyordu. Dolayısıyla aslında beklenenin, hani makul beklenenin gerçekleştiği bir seçim gördük. İyi Parti ile HDP'nin durumu ayrıca çok detaylı çalışılması gerekiyor bu noktada. Dünden beri ben takip ediyorum. Mesela CHP'nin çok fazlasıyla İyi Parti'ye oy kaydığı veya HDP'yi çok fazla desteklediği gibi yorumlar yapılıyor. Ama bazı durumlarda dikkate alınmayan şu gerçeklik var. Yeni seçmen davranışı. Yani 1,5 milyonun üzerinde bir yeni seçmen kitlesi bu seçimlerde eklendi. Yani geçen seneden bu seneye biz 1,5 milyon daha fazla seçmenle seçimlere katıldık. Bir de katılma oranı yüksek. Dolayısıyla bu faktörler çok dikkate alınmadan referandum veya 1 Kasım seçimleriyle bu seçimler arasında karşılaştırma kıyaslamalar yapılıyor. Orada düşülen bazı hatalar var. Mesela İstanbul'da doğru HDP'nin oyu belli semtlerde artmış gözüküyor ama bu oralarda milletvekili çıkardığı anlamına da gelmiyor. Ben şeye baktım, 2015 seçimlerinde İstanbul'dan CHP 28 toplamda milletvekili çıkarmış. Bu seçimde de 28 milletvekili var.
Aynen.
Yani ama İstanbul'da bir farklılık, nüfus arttığı için 2015'e göre 10 milletvekili daha fazla.
O zaman
kontenjanı var.
Mi?
Dolayısıyla şey esasında bakınca mesela AK Parti 3 milletvekili kaybetmiş İstanbul'da. Daha önce hiç olmayan İyi Parti 8 milletvekili kazanmış. HDP de 7 milletvekilinden 12 milletvekiline çıkmış. Dolayısıyla bu 10 milletvekili artı 3'te düşüşü yan yana koyduğunuzda 13 hem HDP'de hem de şeydeki İYİ Parti'deki artışı da gösteriyor. Şey açısından yani MHP de mesela İstanbul'da şeyini kaybetmemiş. 2015 seçiminde ne çıkardıysa İstanbul hani Türkiye'nin şeyi kabul ediliyor ya. Küçük minyatürü kabul ediliyor. O açıdan İstanbul, Ankara'ya baktığınızda Ankara'da da mesela CHP bir milletvekili kaybı yaşamış. MHP bir milletvekili artırmış Ankara'da. Şimdi MHP en sürpriz aslında şeyler esasında bakıldığında, bu araştırmalar esasında bakıldığında en az şans verilen partiyken önemli oranda konsolidasyonu sağlayan parti durumuna geldi. O da Cumhur İttifakı içinde oy geçişliliğinin aslında dışarıya doğru çok fazla olmadığı, Cumhur İttifakı'nın içinde AK Parti ile MHP arasında aynı 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki o geçişken oyun önemli bir kısmının Cumhur İttifakı içinde kaldığı, çok az bazı yerlerde bunun İyi Parti lehine, bu da hani MHP'nin bölünmesi esasında düşünürsek bazı illerde, ki bu illerin çoğunluğu da aslında şeyde, mesela Ege bölgesinde, işte Marmara bölgesinde tam da beklenilen yerlerde bu geçişkenliğin olması. Şimdi sistem açısından baktığımızda önümüzde farklı bir formül duruyor gibi görmekle beraber aslında kamu yönetimi esasında karşılaştırma yaptığımızda kamu yönetiminin organizasyonu konusunda bir reorganizasyon durumu var. Ama çatının olduğu yer Cumhurbaşkanlığı evet. tarafı.
Şimdi yeni hükümet sistemini anlatıyoruz. Ortada Cumhurbaşkanı evet. ve yardımcılarının olduğu evet. etrafında da ofislerin evet. işte bakanlar evet. kurulunun evet. olduğu bir sistem.
Artık kurul olarak isimlendirmek çok doğru değil aslında. Şimdi Hı-hı. bir bakanlar kurulundan ziyade biz bakan sıfatını daha fazlasıyla kullanmalıyız. Hı hı. Şimdi parlamenter sistemde 16 Nisan'ın öncesinde başbakan ve cumhurbaşkanı yürütmenin iki başı olarak görev yapıyordu. Şimdi artık yürütme tek başlı ve bütün yürütme yani cumhurbaşkanının en tepede olduğu bütün yürütme mekanizması bu şemsiyenin altına toplanmış durumda. Yani başbakanın başkanlığında oluşan bakanlar kurulu ve bakanlar kuruluna bağlı olarak bakanlıklar olarak sağ tarafta yürütmenin sağ tarafında yer alan bütün mekanizma bu tarafa çekilmiş durumda. Farklılık ne? Bakanlık sayılarının azaltılmış olması, bazı bakanlıkların birleşmesi, işte Hazine ve Maliye burada en kilit bakanlıklar arasında. Bazı bakanlıklar isim değiştirerek birleştiler. İşte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yan yana geldi. Bu iki bakanlık arasında çok büyük geçişken, hani sosyal politik açısından geçişken alanlar var ama birbirinden farklılaşan hizmet alanları da var. Mesela sosyal güvenlik mekanizması olarak adlandırdığımız sosyal güvenlik kurumunun bu bakanlıkta ayrı bir alan olarak çalışmaya devam etmesi belki de ilerleyen zamanda bir özellik alanı kazanması gerekebilecek. Dolayısıyla hani gümrük ticaret daha önceden de beraberdi, sonra ayrılmıştı. Kültür Turizm Bakanlığı bunlar beraberdiler, ayrıldılar, sonra tekrar bir araya geldiler. Ana birkaç temel noktada birleşen bakanlıklar üzerinde belki değişikliği çok daha fazlasıyla hissetme imkanımız olacak. Şu anda bakanlar parlamentodan atanmayacakları için eğer parlamentodan MHP veya AK Parti listesinden şu anda milletvekili seçilmiş herhangi birisi bakan olarak atanmayı düşünülüyorsa onun istifa etmesi gerekecek. Parlamentodaki Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunu da düşündüğümüz zaman ben bu olasılığın oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Hani belki bir kritik bir iki isim parlamentodan yürütme tarafına çekilebilir ama orada sandalyenin boş kalması anlamına geliyor. Sistem tartışmaları esasında referanduma gitmeden önce siyasetin önüne konulan önerilerde yedek milletvekilliği vardı hatırlıyorsanız eğer. Hı-hı. Bu yedek milletvekilliği Türkiye'de çok Hı-hı. uygun olmayacağı, kötü Hı-hı. sonuçlara yol açacağı tartışmaları yapılmıştı. Bu yedek milletvekilliği tam da bu sonuç için düşünülmüştü. Hı-hı. Yani eğer parlamentodaki bir milletvekili kabinede görevlendirmek istiyorsanız yürütmede onun istifasıyla Hı-hı. boşalan sandalyeye o beldede ikinci sırada veya işte onun bir alt sırasında kimse onun milletvekili hı-hı. olarak kazanması hani ünvan kazanması evet, yemin evet. etmesi ve sandalyenin boş kalmaması durumundaydı ama bu kabul görmediği için şu anda sandalye boş kalacak demek iki parti de parlamentoda şu anda sandalyelerini yani belki bir iki istisna dışında boş bırakabilecekleri bir çoğunluğa sahip değiller ne yazık ki. O yüzden kabine önemli oranda parlamento dışından isimlerle şekillenecek. Bir de bildiğimiz bir husus illa bunların kamu görevlisi olması da gerekmiyor biliyorsunuz. Bürokrasiden illa gelmesi de gerekmiyor. Özel sektörden de Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra kabinesini açıkladığında sürpriz isimlerle karşılaşabiliriz. Bakanlar birer koordinatör Cumhurbaşkanı'yla yürütmenin çalışması esasında birer koordinatör rolü oynayacaklar. Bir sekreterya görevini üstlenecekler aslında. Dolayısıyla burada bakan yardımcıları müsteşarlık kurumu biliyorsunuz kaldırılıyor. Dolayısıyla hı hı. Bakanlıklarda müsteşar en üst kamu görevlisi olarak ünvana sahipti. Müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları lağvediliyor. Bunun yerini bakan yardımcıları alacak. Belki birden fazla bakan yardımcısı gereken bakanlıklarda karşımıza çıkacak. Onun dışında kurullar Cumhurbaşkanı'yla beraber çalışacaklar. Bu kurullar aslında hali hazırda Türkiye'de mevcut olan ve çok sayıda olan dağınık şekilde bulunan kurulların bir anlamda sayı olarak azaltılması ve ilgili alanlarda toplanması. Mesela eğitim öğretim kurulundan bahsediliyor. Bu bizim şu anda bildiğimiz yüksek öğretim kurulu aslında. Öyle düşünmek lazım. Bunun anlamı şu: yüksek öğretim kurumunda bir değişiklik gerçekleşecek. Organizasyonu esasında doğrudan Cumhurbaşkanı ile beraber çalışan bir kurul hayal edebiliriz. Cumhurbaşkanlığının kendi bürokratik bu organizasyonu sağlayacak kısım esasında da işte finans ofisi, personel ofisi gibi, işte özel kalem gibi yapıları görüyoruz. Orada da genel sekreterlik kurumunun olmayacağı, yani artık bir cumhurbaşkanlığı genel sekreteri unvanı olmayacak. Genel sekreter yardımcı unvanları olmayacak. Bunlar çekilecek.
Ofislerle
olacak. Yani ofisler, ki biliyorsunuz kamu yönetiminde en asli ofislerdir. Biri personel, öbürü finans. Bunlar isimlendirilmiş olarak. Bunlar çünkü genel sekreterlik şemsiyesi altında hizmet yaparlar. Şimdi doğrudan Cumhurbaşkanı ile beraber çalışan ara mekanizmanın ortadan kalktığı, buradan beklenen şey hem bakanlıklar hem kurullar hem de ofislerle beklenilen şey, ara kademelerin ortadan kalkmasıyla beraber o hep söylenen hızlı karar alma, yani bürokrasiyi azaltma, işte bürokrasinin engellemelerinden kurtulma gibi amaçlar. Yalnız şurada unutulmaması gereken bir şey var. Türkiye'de kocaman bir mevzuat var. Dolayısıyla o mevzuatla beraber çalışılması gerekiyor. Gerekli değişiklikler eğer yasa değişikliğini gerektiriyorsa parlamento tarafından yapılmak zorunda. Çünkü Türkiye'de anayasaya göre, yani mevcut anayasada da 80 ayrı alan kanunla düzenlenilen alan. Evet. Dolayısıyla parlamento ile birlikte çalışmayı gerektiren, ciddi önemde uzlaşmayı gerektiren bir yürütme alanıyla biz 9 Temmuz'dan sonra karşılaşacağız. Daha hızlı, daha etkin çalışıp çalışmayacağının da ölçümü ilerleyen zamanlarda zaman ve iş esasında ölçülebilecek bir durum. Peki. Bu organizasyonun bir sene içinde tamamlanması hedeflenen amaç.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız için. Profesör Doktor Gonca Bayraktar Durgun konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeni gün.